Ayrım 11, sayfa 200. 12. bölüm. Henry Fujima, 4 nesillik bir Japon havaili ailenin hayatta kalan son üyesiydi. Kendi gibi babası, büyük babası ve onun da babası hep balıkçıydı. Henry hava iyi olduğu sürece 40 yıldır elde yapılma sampanıyla, dipnot, uzak doğuda kullanılan bir tür dibi düz kayık, denize açılarak inatla kolay bulunmayan orkinos balığı avlamaya çalıştı durdu. Hawaii'de uzun yıllar çok yaygın olan sampan filoları artık görünmez olmuşlardı. Uluslararası balıkçılığın ve kurallara aykırı yollarla balık tutulmasının neden olduğu, gittikçe artan bir rekabet sampanla balık tutanların aç kalmasına yol açtığından, sonuçta tek bambu oltası Büyük Pasifik'in yüzeye yakın sularına fırlatan yalnız Henry kalmıştı. Henry sağlam küçük teknesinin arka platformunda ayakta durmaktaydı. Çıplak ayakları yıllardır tuttuğu binlerce balığın yağı sinen tahtaya sıkıca basıyordu. Oltasını sabah erkenden atmıştı. O anda kafasında babasıyla birlikte balığa çıktığı günleri canlandırıyordu. Filo geceyi geçirmek için bir araya toplanıp birbirlerine bağlandığı zaman içki şişeleri sampandan sampana uzatılırken atılan kahkahaları ve mangallardan yayılan kömür kokusunu büyük bir özlemle anımsadı. Uzun zaman önce ölen kişilerin yüzlerini görüp artık hiç duyulmayan sesleri dinleyerek gözlerini kapadı. Daha sonra açtığında gözleri hemen ufukta beliren bir dumana takıldı kaldı. Duman gittikçe yaklaşarak bir gemiye ya da denizi yara yara ilerleyen pas içindeki eski bir şilebe dönüştüğünü gördü. Henry daha önce büyük bir ticaret gemisinin suları bu denli hızla yararak yol aldığını hiç görmemişti. Geminin neredeyse loça deliklerine dek yükselen beyaz köpüklere bakarak hızının 25 deniz miline yakın olduğunu tahmin etti ve dondu kaldı. Gemi rotasında ilerliyordu ve Henry de onun tam yolu üzerindeydi. Gömleğini çıkararak bambu kamışına bağladı, çılgın gibi ileri geri sallamaya başladı. Dehşet içinde geminin burnunun bir sineği yutmak için ağzını açan canavar gibi büyümesini izledi. Henry olanca gücüyle çığlık attı ama küpeşte de kimse görünmüyordu. Kaptan köprüsü de boştu. Büyük paslı gemi sampanını paramparça edip yorgun küçük teknesini tahta parçalarından oluşan bir serpinti biçiminde darmadağın ederken çaresiz bir şaşkınlıkla baka kaldı. Henry suyun içinde canını dişine takarak gemiden uzaklaşmaya çalıştı. Ama bu arada kayıp geçen geminin midye ile kaplı su altı kesimi kollarını doğradı. Sonra da geminin uskuru suyu döve döve yanından geçti gitti ve kendisini ölümcül bir biçimde dönen uskur kanatlarının arasına çekilmekten kurtaran tek şey umutsuzca yaptığı çırpınışları oldu. Su yüzeyine ulaştıktan sonra da dümen suyunun döne döne ve hızla hareket eden dalgaları arasında soluk alabilmek için büyük bir savaş verdi. Bu arada ayaklarını suyun içinde yavaşça hareket ettirdi, gözlerindeki tuzlu yanmayı ovaladı ve kanı da kesinlikle dolu kollarından akmaya devam etti. Ama sonunda başını suyun üzerinde tutmayı başardı. Pete kendisini en sonunda oteldeki dairesine attığında saat sabahın 10'unu geçiyordu. Yorgundu ve kapadığı zaman gözleri batıyordu. Hafifçe topallamaktaydı. Yaralı bacağındaki sargı yenilenmişti ve küçük bir kasılma dışında hiçbir şey hissetmiyordu. O anda dünyada her şeyden çok istediği tek şey kendini yatağa atıp uyumak ve son 24 saati unutmaktı. Helikopterdeyken Martha Ann'in mürettebatını Pearl Harbor'a ya da Hickam Field'daki helikopter alanına indirmesi için verilen tüm emirleri dinlememişti. Onun yerine helikopteri Oahu'nun güney kıyısına yukarıdan bakan yüksek bir tepe üzerine oturtulmuş büyük beton bir yapı olan Tripler Askeri Hastanesi'nin acil servis girişinden en çok 50 metre uzaklıktaki çimenlik alana yavaşça indirmişti. Bolland ve yaralı genç denizci tekerlekli sandalyelere konulup süratle ameliyat masalarına götürülene dek beklemiş. Ancak ondan sonra yardımsever genç bir askeri doktora bacağındaki yarığı dikmesi için izin vermişti. Daha sonra da gizlice bir yan kapıdan çıkmış, elini sallayıp bir taksi durdurmuş ve Waikiki kumsalına gelirken arabada yol boyunca kestirmişti. Birisi kapıyı yumruklamaya başladığında kendi yatağında alışık olduğu rahatlığı içinde yatalı yarım saatten çok olmamıştı. Bunu ilk önce kafasının derinliklerinden gelen bir sese benzettiğinden duymamaya çalıştı. Ama kapının yumruklanması kesilmeyince kendini zorlayarak yataktan kalktı, yalpalaya yalpalaya kapıya ulaştı ve açtı. Karşısında korku nöbetine tutulmuş bir kadının alışılmamış bir güzelliği duruyordu. Sanki içinde uzun süredir gizli kalmış hayvansal bir dürtü onu büyük bir istekle yaşama bağlıyor gibiydi. Üzerinde kalçalarını güçlükle örten kırmızı ve sarı çiçek desenleriyle süslü kısacık bir giysi vardı ve korku dolu gözleri Pit'in yüzüne dikilmişti. Pit geri çekilip içeriye girmesini işaret etmeden önce bir süre öylece kala kaldı. ''Adrian, aman yarabbi!'' ''Kadın, onu öldürdüler!'' dedi içini çekerek. Pit kollarını uzatarak onu geriye itti ve solgun nemli gözlerine dik dik baktı. ''Neden söz ediyorsun sen?'' Sözcükler kadının ağzından bir bir ardına dökülmeye başladı. ''Orada yatakta yatıyordu, bir arkadaşımla birlikte. İçeriye terras penceresinden girmişler, 3 kişiydiler. Öyle sessiz davrandılar ki, iş işten geçene dek odada olduklarını bile anlayamadık.'' Erkek arkadaşım onlara karşı koymaya çalıştı ama ellerinde ses çıkarmayan acayip küçük silahlar vardı. Arkadaşımı vurdular. Tanrım, hem de en az 10 kez ateş ettiler. Kanı her yere saçıldı. Dehşet verici bir şeydi. Kadın titriyordu. Pit onu kanepeye götürdü. Sonra da kollarının arasına alarak sıkıca sarıldı. Bense çığlık attım ve koşarak dolaba girdim. Kapısını da içeriden kilitledim. Kahkahayla güldüler. Dolabın dışında dikilerek kahkahalar atmaya devam ettiler. Benim dolapta kapana kısıldığımı sanıyorlardı. Oysa dolap 2 yönlüydü. Arka yüzü de konuk yatak odasına açılıyordu. Hemen askıdan bir giysi kaptım ve konuk odasının penceresinden kaçtım. Polise gitmek istemedim, korkuyordum. Babama telefon ettim ama bürosundan rahatsız edilemeyeceği söylendi. Panik içindeydim. Gidebileceğim başka hiçbir yer ya da yardım isteyebileceğim başka hiç kimse yoktu. O nedenle de buraya geldim. Adrian gözyaşlarını sildi. Ayağa kalkarak ışığın önünde dikilince de Pit ince giysisinin içinde hiçbir şey olmadığını gördü. Bu bir karabasan diye mırıldandı. İğrenç ve kötü bir karabasan. Neden böyle bir şey yaptılar, neden? Pit tatlılıkla, her şey sırayla dedi. Önce doğru banyoya git ve yüzünü düzene sok. Gözündeki boya çenene inmek üzere. Ondan sonra da bana onların kimi öldürdüklerini söyleyeceksin. Kadın hızla geriye çekildi. Hayır, söyleyemem. Pit kafanı çalışır diye atıldı. Ortada evini süsleyen bir ölü var. Onu ne kadar gizli tutabileceğini sanıyorsun?
Ben bilmiyorum.
Honolulu polisinin o ölüyü bulması topu topu 20 dakika alır. Peki öyleyse kendini neden feda ediyorsun? Yoksa öldürülen evli ve 10 çocuklu yöresel bir ünlü kişi ya da onun gibi birisi mi?
Daha da kötüsü, babamın bir arkadaşı.
Bakışları yalvarır gibiydi. Pit, adı ne diye sordu.
Albay Orl Sinana diye yavaşça mırıldandı. Babamın filosunda görevli.
Pit adamı tanıdığını belli etmeyecek denli aklı başındaydı. Aslında bu iş düşündüğünden de daha kötüydü. Kadına eliyle banyoyu işaret etti ve git dedi. Kadın söz dinleyerek sessizce yürüdü, banyoya girdi ve geriye dönerek garip bir biçimde beceriksizce gülümsedi. Sonra da kapısını kapadı. Pit lavaboya çarpan su sesini duyar duymaz telefona uzandı. Adrian'dan daha şanslıydı. 101. filonun santral görevlisine adını söyledikten 5 saniye sonra Amiral Hunter'ın sesi gürlemeye başladı. ''Neden hemen bana rapor vermedin?'' diye saldırdı. ''Daha sonra uzun uzadıya ayrıntılı bir rapor verecektim amiralim.'' diye Pit karşılık verdi. ''Ama iyice temizlenene ve birkaç saatlik uyku çekene dek size hiçbir yararım olamazdı.'' Oysa kızınız sağ olsun, onun sayesinde uyumak kısmet olmadı. Hunter yine konuşmaya başladığında bu kez sesi değişmişti. Kızım mı? Adrian mı? Senin yanında mı? Evinde şu anda bir ölü bulunuyor. Size ulaşamadığından buraya yanıma gelmiş. Hunter 1-2 saniye duraksadı, sonra da sesini iyice yükselterek ''Bana ayrıntıları anlat.'' dedi. Ondan öğrenebildiğim kadarıyla Pasifik girdabında karşılaştığımız dostlarımız teras penceresinden içeriye girmişler ve adamı öldürmüşler. Adrian da 2 yönlü bir dolaptan kaçmış.
Yaralı mı?
Hayır.
Sanırım polis olanları biliyordur.
Şansımız var ki polise telefon etmemiş. Bildiğim kadarıyla kurban da kızınızın halısını kanıyla kirletmeyi hala sürdürüyor.
Telefon etmediği için Tanrı'ya şükürler olsun. Güvenlik görevlilerimi hemen oraya gönderiyorum.
Pit telefonun başından ayrılan Hunter'ın karşı tarafta boğuk bir sesle emirler yağdırdığını duydu. O anda gözlerinin önünde emir alan herkesin korkutulmuş tavşanlar gibi koşuşturmaya başladığını canlandırdı. Hunter bir süre sonra yine telefonun başına geldi ve Pit'e sordu.
Kurbanın kimliğini belirlemiş mi?
Pit yanıt vermeden önce derin bir soluk aldı. Albay Orl Sinana'ymış. Hunter mükemmel biriydi. Pit onun böyle biri olduğunu daha önce anlayamamıştı. Hunter'ın şaşkınlığı çok kısa sürdü.
Adrian ve sen buraya en çabuk ne zaman gelebilirsiniz?
En az yarım saat sonra. Benim araba hala Honolulu limanında park edilmiş durumda bulunuyor. Taksiye binmek zorundayız.
Öyleyse olduğunuz yerde kalsanız daha iyi olacak. Bu katiller her yere dağılmışa benziyorlar. Yanınıza hemen silahlı koruyucular gönderiyorum.
Pekala, bir yere ayrılmadan onları bekleyeceğiz.
Bir şey daha, kızımı ne zamandan beri tanıyorsun?
Tümüyle bir rastlantıydı efendim. Size Starbuck'ın kapsülünü getirdikten birkaç saat sonra gittiğim bir partide karşılaştık. Pit son derece doğal görünmeye çalışmak için büyük bir uğraş verdi. Adınızdan söz ettiğimi duymuş, yanıma gelerek kendisini tanıttı. Pit o anda Hunter'ın ne düşündüğünü bildiğinden konuşmasını sürdürdü. Sanırım söyleşi sırasında Moana Towers Oteli'nde kaldığımdan söz etmiş olmalıyım. O da daha sonra panik içindeyken bunu anımsamış ve yanıma gelmiş.
Adrian, yaşantısını nasıl oluyor da böyle bozuyor anlamıyorum. Aslında çok iyi bir kızdır dedi.
Pit hiçbir şey söylemedi. Hem insan bir babaya kızının günün 18 saatini içkiden ya da uyuşturuculardan sarhoş bir durumda geçiren bir seks delisi olduğunu nasıl söyleyebilirdi ki? Pit'in o anda aklına gelen tek şey, göndereceğiniz koruyucular gelir gelmez Pearl Harbor'a doğru yola çıkarız demek oldu. Sonra da telefonu kapadı, kendisine bir skoç viski doldurdu. Ve içtiği viskinin tadı o anda lavabo açıcısı gibi geldi. 10 dakika sonra geldiler ama onları Pearl Harbor'daki Amiral Hunter'ın karargahına götürmek için değil, Adrian'ı kaçırmak ve Pit'i de öldürtmek için. Pit tüm dikkatini o anda kanepede bir bebek gibi kıvrılmış bir durumda sakin sakin kestiren Adrian'a ve ön kapıya vermişti. Pit ense kökündeki derisinin patlayacakmış gibi gerildiğini hissetti. Telefona atılacak zamanı yoktu. Tepeden sarkıtılan iplerle inmişlerdi. 5 kişiydiler. Balkondan Pit'in yatak odasına sessizce girmişler ve ellerindeki garip silahlarını Pit'in kalbine değil ama doğrudan doğruya kanepede olanlardan habersiz uyumakta olan Adrian'ın beynine doğrultmuşlardı.
Kıpırdarsan kadın ölür dedi ortadaki adam.
Bu pırıl pırıl parlayan sarı gözleri olan dev gibi biriydi. Uğradığı büyük şaşkınlığın ilk birkaç saniyesinde Pit'in farkında olduğu tek şey hiçbir şey hissetmediğiydi. Ve bu duyu eksikliği de nasıl olduysa onun tüm düşünebilme yeteneğini yok etmişti. Ama kısa bir süre sonra yavaş yavaş acı gerçeği anlamaya başladı. Bu gerçek önünde dikilen iri yarı adamın bir haftadır kaderini etkileyen kişi olduğuydu. Bu düşlerinde ve kara basanlarında gördüğü sarı gözlü adamdı. Yıllarca önce Piskopos Müzesi'nin arşivlerinden Canoli'nin gizemini çözen adamdı. Dev adam Pit'in yanına sokuldu. 70'ine yaklaşması gereken biri için çok genç görünüyordu. Aradan geçen yıllar ne derisini kırıştırmış ne de adalelerini pörsütmüştü. Denize girmek için hazırlanan herhangi biri gibi giyinmişti. Yani üzerinde şortu, omuzunda da öylesine atılmış bir otel havlusu vardı. Oysa ötekilerin üzerinde günlük sokak giysileri bulunuyordu. Adamın yüzü ince ve uzundu. Dağınık sık saçları ise gümüş rengindeydi. Dev, yerden 2 metre yüksekte hipnotize edermiş gibi bakan sarı gözleriyle Pit'i süzerken bir barrakuda dostluğuyla gülümsedi. Dipnot barraküde ince, uzun, bir tür yırtıcı balık.
Ulusal Sualtı ve Denizcilik Örgütü'nden Dirk Pit, sesi sakin ve derinden geliyordu. Ama içinde kötülük ya da tehdit belirtisi yoktu. Sizinle tanışmak bir onurdur. Benim için her zaman elde edemediğim bir eğlence kaynağı olan serüvenlerinizi yıllardır büyük bir ilgiyle izledim.
Ben eğlenceli bulduğunuza sevindim.
Korkusuz biri gibi konuştun. Ben de senden böyle bir davranış bekliyordum.
Dev adam başıyla ötekilere bir işaret yaptı. Pit daha ne olduğunu bile anlayamadan adamlar kendisini yakalayıp zorla bir sandalyeye oturttular.
Sizi sıkıntıya soktuğum için özür dilerim Bay Pit. Bu pis bir iş ve tüm pis işler gibi de zevksiz. Ama ne yapalım ki aynı zamanda da gerekli. şanssızlığını sizi bu işe sokmak zorunda kalışımda. Sizi yalnızca bir kurye olarak kullanmak istemiştim. Ama olaylara bu denli çok karışacağınızı hiç düşünemedim.
Önceden planlanarak sahneye konmuş bir oyun, dedi Pitt yavaşça. Starbuck'ın mesaj kapsülünün bulunmasında beni aldatabilmek için bir fırsat kollayacak. Çevremde ne kadar süre dolandınız durdunuz?
Hem neden ben? 10 yaşındaki bir çocuk bile o kapsülü kumsaldan alıp Amiral Hunter'a ulaştırabilirdi.
Etki binbaşım, etki ve inanılırlık. Washington'da sözü geçen dostlarınız var. Ayrıca Numa'daki göreviniz de oldukça saygı uyandıracak nitelikte. Mesajın doğruluğu konusunda kuşkular belireceğini biliyordum ve o nedenle de mesajın etkili ve inanılır olması için senin ününe güvendim.
Hafifçe gülümsedi ve elini dalgalı gümüş rengindeki saç yığınının arasında dolaştırdı.
Ama daha sonra bunun çok üzücü bir seçim olduğu anlaşıldı. Çünkü Amiral Hunter'ı Komutan Dupre'nin mesajının gerçek olmadığına inandıran kişi sen oldun.
Pitt alaylı alaylı, yazık olmuş dedi ve bir sondaj yapmaya karar verdi. Muhbirin de hiçbir şeyi kaçırmamış.
Evet, bize zaman zaman büyük yardımları oldu.
Uzun bir sessizlik oldu. Pitt başını çevirerek Adrian'a baktı. Hala kanepede iki büklüm bir durumda sakin sakin yatmaktaydı. Bu durumda şanslı sayılır diye Pitt aklından geçirdi. Çünkü hiçbir şeyin farkında değildi. Dikkatini yine deve yöneltti. Bana adını söyleme lütfunda bulunduğunu anımsamıyorum.
Boş ver. Nasıl olsa adamın sence bir önemi yoktur.
Eğer beni öldüreceksen sanırım bundan kimin sorumlu olacağını bilmeye hakkım vardır. Dev adam bir an duraksadı, sonra da başını salladı ve yalnızca
Delphi dedi.
O kadar mı?
Delphi yeter.
Ama bir Yunanlıya benzemiyorsun. O anda Pitt'in kolları ve elleri arkasında kordonla sıkıca bağlıydı. Adamlardan ikisi hala silahlarını Adrian'a doğrultmuş başında dikiliyorlardı. Öteki iki adam da Pitt'i bağlama işini bitirmiş geri çekilmişlerdi. Delphi dışında tümü de normaldi. Orta boyda ve kiloda bronz denliydiler. Üzerlerinde de pantolon ve çiçekli havai gömlekleri vardı. Yüzleri anlamsızdı. Delphi'nin gizli otoritesine sessizce, itirazsız boyun eğiyorlardı. Delphi emrettiğinde kendilerini hemen öldüreceklerinden Pitt'in en küçük bir kuşkusu yoktu.
Acımasız ve iş bilir bir örgüt kurdun. Çağın büyük gizemlerinden birini oluşturdun. Binlerce denizciyi öldürdün. Peki ama neden?
Özür dilerim Bay Pitt, bu sonunda kötü adamın kahramana her şeyi açıkladığı bir tiyatro oyunu değil. Gereksiz konuşmalarla dolu ne yalancı heyecan gösterileri, ne uzatılmış dönüm noktaları, ne de gerilim dolu açıklamalar olacak. Çünkü yaptıklarımı bir Lavella ya da bir Robleman'dan daha az akıllı herhangi birine anlatmam, zamanı boşa harcatmaktan başka bir şey olmaz.
Peki beni nasıl öldüreceksin?
Bir kaza süsü vererek. Suyu sevdiğin için ölümüne de su neden olacak. Banyodaki küvette boğulacaksın.
Biraz garip görünmeyecek mi?
Pek değil. Niyetim bunu inandırıcı bir biçimde yapmak. Polis yalnızca banyo yaparken aynı zamanda da elektrikli makinenle sakal tıraşı olduğunu sanacak. Tabii böyle bir şeyin aptallık olduğu kabul edilecek. Ve makinenin elinden kayarak küvete düştüğüne inanacaklar. Elektrik akımının seni bayılttığını, sonra da başının suyun altında kaldığını ve boğulduğunu düşünecekler. Olayı inceleyen polisler bunun kaza sonucu bir ölüm olduğunu rapor edeceklerdir. Olamaz mı? Daha sonra da adın gazetelerin ölüm sütunlarında yer alacak ve zamanla Dirk Pitt akrabaları arasında eski bir anıya dönüşecek.
İçtenlikle belirteyim ki bu denli çabaya değdiğimi öğrenmek beni çok şaşırttı.
Zekice planlanıp 30 yıldır başarıyla uygulanan büyük bir işi az kalsın tümüyle bozacak olan birine uygun bir son.
Merakımı bağışlayın ama Adrian ne olacak diye Pitt sordu. Küvette tıraş olurken ikimiz de birlikte boğulursak o zaman çok saçma görünebilir.
İçin rahat etsin. Bayan Hunter'a hiçbir zarar verilmeyecek. Onu rehine olarak götüreceğim. Böylece Amiral Hunter Pasifik girdabındaki araştırmaları sürdürmeden önce iki kez düşünmek zorunda kalacaktır.
Böyle bir şey Hunter'ı iki dakikadan çok etkilemeyecektir. Onun kitabında görev ailesinden daha önce gelir. Zamanını boşa harcıyorsun, onu bırak gitsin.
Delphi, ben aynı zamanda ilkelerine düşkün birisiyim dedi. Bir kez bir şey yapmayı tasarladım mı, bir daha ondan asla vazgeçmem. Aslında benim amaçlarım çok basit. Tek istediğim komünist ülkelerin yıkıcı planlarından ve ABD'nin emperyalist etkilerinden uzak kalmak. Bu iki güç sonunda uygarlığı yok edecekler. Ama ben yaşamaya niyetliyim.
Pitt kendi kendine zaman kazanmalıyım diye düşündü. Devi sürekli konuşturması gerekiyordu. Birkaç dakika sonra Hunter'ın adamları kapıda gözükebilirdi. Bu nedenle de o anda elindeki tek silah konuşmaktı.
Pitt sert bir sesle ''Delisin sen'' dedi. ''Yaşayacağım diye yıllardır büyük bir toplu kıyım yaptın durdun. Bana komünizm ve emperyalizm gibi eskimiş basma kalıp sözler söyleme. Sen çağ dışı kalmış birisin, Delphi. Senin türün bir yan tinli saçlarla ve tek atlı arabalarla birlikte çoktan tarihe gömüldü. Sen yarım yüzyıldır gömülüsün ve bunun farkında bile değilsin.''
Delphi'nin yüzündeki sakin görünüş hafifçe bozuldu, yanakları kızardı ama hemen kendisini yine toparladı.
Filozofça sözlerini kabalığı da veriyorum binbaşım. Tahrik edici tutumun birkaç dakika sonra benim için hiçbir anlam taşımayacak.
Bir baş işareti yaptı ve adamlardan biri küvete su doldurmak için banyoya gitti. Pitt ellerini oynatmaya çalıştı. Bileklerindeki ip birçok kez sarılmasına karşın derisinde çürük izi bırakmaması için çok sıkı bağlanmamıştı. Biraz gevşekti.
Pitt tam o anda birdenbire koklama organlarının kendisini aldattığını sandı. Çünkü daha önce de duyduğu o tatlı mis gibi kokuyu duymaya başlamıştı. Gerçek olamazdı ama yine de o kadının orada olduğunu anlamıştı. Summer odadaydı.
Delphi sessizce Adrian'ı işaret etti ve Pitt'i bağlayan adam cebinden küçük bir kutu çıkardı. İçinden çıkardığı şırıngaya iğnesini taktı ve Adrian'ın kısacık giysisinin ucunu kaldırarak iğneyi kadının kalçasına pervasızca daldırdı.
Adrian hafifçe kımıldadı, iç çekti, kaşlarını çattı ve sonra da birkaç saniye içinde komaya yakın derecede derin bir uykuya daldı.
Delphi'nin yardımcısı seri hareketle şırınga kutusunu yine cebine koydu. Adrian'ı sırtladı ve efendisinin yeni emirlerini beklemeye başladı.
''Korkarım ayrılma zamanı geldi.'' dedi Delphi.
''En önemli bölümü izlemeden mi gidiyorsun?''
''Beni ilgilendiren başka bir şey kalmadı.''
''Adrian'ı bu binadan asla çıkaramayacaksın.''
''Bodrum'daki garajda bizi bekleyen bir araba var.'' dedi Delphi. Kendini beğenmişçesine kapıya doğru yürüdü, hafifçe araladı ve koridoru gözetledi.
Delphi tam kapıdan çıkmak üzereyken Pitt arkasından aykırdı.
''Son bir soru daha Delphi.''
Dev bir an duraksadı ve düşünerek Pitt'e bakmaya başladı.
''Adının Summer olduğunu söyleyen kız neyin nesidir?''
Delphi pis pis sırıttı.
''Summer benim kızım olur.'' Eliyle de veda işareti yaptı. ''Hoşça kal binbaşı.''
Pitt umutsuzca son bir tahminde daha bulunmaya çalıştı.
''Canoli'de bulunan adamlarına selamlarımı götür.''
Delphi'nin bakışları sertleşti. Bir anda kafasında bir kuşku belirir gibi oldu. Ama Pitt'e bakınca bu kuşku hemen kayboldu.
''Hoşça kal.'' dedi Delphi ve sonra da bir gölge gibi hole süzüldü.
Pitt, Delphi'yi daha çok oyalamakta ve Adrian'ın kaçırılışını önlemekte başarılı olamamıştı. Banyodaki adam dışarı çıkıp Pitt'e başıyla işaret ettiğinde ve daha sonra yine banyoya girdiğinde Pitt sandalyesine bağlı acı içinde oturmaktaydı. Öteki nöbetçi silahını bir sandalyeye koydu ve Pitt'e yaklaştı. Adamın yuvarlak ve alışılmış yüzünde en küçük bir sadistlik belirtisi yoktu. Pitt inen darbeyi gördü ama sakınması için çok geç kalmıştı. Yalnızca başını öne eğebildi. Adamın yumruğu kafasının tam tepesine indi ve Pitt'i balkon perdesine doğru sandalyesiyle birlikte yere yıktı. Darbenin etkisinden Pitt'in gözleri karardı, bayılmak üzereydi. Ama hızla silkindi ve sersem gibi ayakları üzerinde dikilmeye çalıştı. O anda hayal meyal yerdeki alıya diz çöken adamı gördü. Eğri büğrü bileğini öteki eliyle tutmuş, yaralı bir hayvan gibi inlemekteydi.
Alçak herif bileğini kırmış olmalı diye Pitt düşündü ve Pitt'in yüzüne acı bir gülümseme yayıldı. Çünkü kafasındaki ağrı kırık bir kemiğin verdiği acı yanında hiç kalırdı.
Pitt hareket etmeden olduğu yerde durdu. Sonra perdenin arkasından uzanan bir el koluna dokundu. Pitt bir bıçağın ileri geri hareket ederek kollarına ve bileklerine sarılı kordonu kestiğini hissetti. O tatlı ve mis gibi koku dalga dalga vücudunu kaplamaya başlamıştı. Bir an sonra da kordonun kesilmesi sona erdi ve iki tarafı da keskin küçük bir bıçak dikkatle sağ avucuna dokundu. Pitt geri dönmeye ve onu gizleyen perdeyi açmaya kalkışmadı. Yerine bıçağı sıkıca kavradı ve elinin karıncalanmasını gidermek için parmaklarını açıp kapadı.
Yerdeki adam derinden derine inlemeyi kesti ve Pit'e doğru halının üzerinde sürünmeye başladı. Arkadaşı ise banyoda kendi işiyle ilgiliydi. Küvete dolan suyun sesinden hiçbir şeyin farkında değildi. Odadaki adam kırık bileğini kucağına yerleştirdi, sağlam eliyle sandalyeye uzandı ve silahı kaptı. Sonra da duyduğu acıdan ve öfkeden Delphi'nin kaza ölümü görünmesi konusunda verdiği emirleri bir kenara iterek silahın namlusunu Pit'e çevirdi ve onun tam göğsüne nişanladı. O anda Pit'in vücudundaki her delikten ter boşandı. Yerdeki adama karşı hiçbir hareket yapamazdı. Çünkü adam çok uzaktaydı. Aradaki uzaklığı aşmak için ileriye doğru atıldığı anda adamın elindeki silah kendisini delik deşik edebilirdi. Adam işkence yapar gibi uzun bir süre Pit'e yalnızca bakarak öylece bekledi. Sonra da yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Önce bir dizini sonra da ötekini öne atıyordu. Her öne yaptığı harekette 30 santim ilerliyordu. Aralarında daha 1,5 metre vardı, yine de çok fazlaydı. Pit kahrolası bir işkence içindeydi. 1 metre. Pit umut verici bir atak yapıp adamı öldürebilmesi için aralarındaki uzaklık 1 metre olmalıydı. Bu bir kol boyu uzaklığıydı. Gereken uzaklığı hesap ederken kendi kendine bunun bir kol boyu olduğunu söyledi. Adam daha da yakına süründü. Silahın namlusu Pit'in göğsüne çevriliydi. Namluyu zaman zaman da alnına doğru yöneltiyordu. Bir keresinde de Pit'in erkeklik organlarına doğru indirince yüzünü yılışık bir gülümseme kapladı. "Sabır," dedi Pit kendi kendine, "sabır." Kafasında o an için en önemli iki sözcüğü tekrarladı. Sabır ve umut. Belki başarılı olabilirdi. Adam istediği uzaklığa hemen hemen girmiş gibiydi. Pit gergin bir biçimde iyice kesin olsun diye birkaç saniye daha bekledi. Eğer acele ederek erken davranırsa adam ateş etmeden önce Pit silahı kendi vücudundan yeterince uzağa itemeyebilirdi. Ve en küçük bir hareketinde de adamın parmakları silahın küçük ateşleme düğmesine dokunacağından hiç kuşkusu yoktu. Tek başarı şansı adamı şaşırtmasıydı. Pit serbest kollarını hala arkasında tutuyordu. Böylece adama kurbanını kolay öldüreceği izlenimini veriyordu. Bu aldatmacayı sürdürmeliydi. Ağzını iyice açtı ve dehşet içindeymiş gibi gözlerini dört açtı. Ve Pit hamlesini yaptı. Sol eliyle adamın elindeki silahı yukarıya doğru vurdu. Omzunun tam yanından tıslayarak geçen mermiyi aldırmadan hemen hemen aynı atakta sağ kolunu küçük bir yay çizdirerek savurdu ve keskin bıçak adamın boğazını nefes borusuna dek yardı. Kan göğsüne, halıya ve Pit'in kollarına fışkırırken boğazındaki yarıktan iğrenç bir hırıltı yükseldi. Adamın gözleri göz kapaklarının altına doğru devrilmeden önce Pit'e büyük bir şaşkınlıkla baktı. Sonra da vücudu yavaşça yere yığılırken bir kez şiddetle kasıldı. Pit ölünün görünüşü karşısında bir an mıhlanmış gibi kala kaldı. Ardından da yerdeki silahı aldı ve banyoya doğru ilerledi. İçeriden öteki adamın Pit'in ölümü için hazırladığı elektrikli tıraş makinesinin sesi geliyordu. Küvetle dolu ve kendisini bekliyordu. Pit sessizce duvar boyunca ilerlerken gözlerini de banyonun kapısından ayırmadı. Tüm daireyi ansızın çalan kapı zilinin sesi doldurdu. Pit bu beklenmedik sesle yerinden sıçradı ama hemen silkinip kendine geldi. Çünkü o anda öteki adam banyodan çıkmış yerde yatan ölü arkadaşının korkunç görünümüne büyük bir şaşkınlıkla bakıyordu. Ardından adam hemen döndü ve boş gözlerle Pit'e bakmaya başladı. "Elindeki silahı at ve sakın kımıldama," dedi Pit sert bir sesle. Delphi'nin celladı kımıldamadan durdu ve Pit'in elindeki küçük otomatiği gözlerini kısarak hayretle baktı. Kapı zili yine duyuldu. Adam silahını doğrultmaya çalışarak yana doğru sıçradı. Ama Pit'in mermisi caninin tam kalbine saplandı. Adam Pit'e şaşkın ve boş gözlerle bakarak dikiliyordu. Elleri yana düştü, silahı yavaşça halının üzerine kaydı, vücudu dizlerinin üzerine çöktü, sonra da yana devrildi ve yerde iki büklüm kıvrıldı kaldı. Pit bir yandan kapıdaki çılgın yumruklamayı dinleyerek, bir yandan da ayaklarının dibinde yatan ölüye bakarak öylece hareketsiz kaldı. Odanın dört duvarı üzerine yıkılacak gibiydi. Eksik bir şey vardı. Aklı bir türlü kendisiyle işbirliğine yanaşmıyordu. Çünkü son birkaç dakika kendisini şaşkın ve duygusuz yapmıştı. Odada birisi daha olmalıydı. Summer. Pit hızla balkon perdesini çekip açtı ama arkasında hiçbir şey yoktu. Kadının adını söyleyerek çılgın gibi odayı araştırdı. Ne var ki kendisine yanıt veren olmadı. Balkon diye Pit düşündü, izlemiş olmalıydı. Çatıdan gelen Delphi'yi ve adamlarını izlemiş olmalıydı. Balkon boştu ama demirine bağlı bir ip tam altındaki dairenin balkonuna uzanıyordu. Yine daha önce kaçtığı gibi kaçmıştı.
Daha sonra Pit'in gözüne şezlonglardan birinde duran küçük bir çiçek ilişti. Bu narin bir plumeria çiçeğiydi. Zarif beyaz çiçeğinin iç kısmı sapsarıydı. Çiçeği aldı, başkalarının ender rastlanan bir kelebeği incelemesi gibi çiçeği dikkatle inceledi. Delphi'nin kızı diye düşündü kendi kendine. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Hunter'ın güvenlik görevlileri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Pit hala bir elinde çiçek, ötekinde silah balkonda durmuş, ileride görünen göz alıcı renkteki dalgalarla kaplı okyanusu seyrediyordu.